bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesince seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. 0212 417 25 46 0212 417 19 25 korlerbolumu@ibb.gov.tr.
Musa'nın Gülü, Ergün Poyraz, Togan Yayınları 1. Basım Mayıs 2007. Filyos Stüdyosu'nda Altı Nokta Körler Derneği için seslendirilmiştir. Ses kaydına başlama tarihi 26 Mayıs 2007. Okuyan Levent Filyos. Her yazdığı kitap olay olan yazar, bu kitabıyla da Dışişleri Bakanı ve Cumhurbaşkanı adayı Abdullah Gül'ün dünden bugüne gelişimini, çocukluğundan evliliğine, evliliğindeki ilk gelişmelerden bugüne bilinmeyenlerini gözler önüne seriyor. Kitapta Kayseri olarak bilinen Gül'ün Siirt göçmeni olmasının ve kabinedeki diğer akrabası olan bakanı göreceksiniz. Ne mutlu Türk'üm diyene sözünden rahatsız olan başta Başbakan Tayyip Erdoğan olmak üzere diğer birçok AKP'liler gibi Gül'ün de bu konuda söylediği 70 yılın çok büyük yanlışları olmuştur. Çukurca'da da ne mutlu Türk'üm yazmışsınız. Hala Diyarbakır ortasında bu tür sloganlar yazılıdır. Maalesef resmi ideoloji Türk milliyetçiliği şeklinde kendisini ırki, taassup olarak tezahür ettirmiştir şeklindeki sözleriyle Türklüğe karşı hasmane tutumlarını göreceksiniz. Kitapta Abdullah Gül'ün İngilizlerle olan yakınlıklarına, Yahudi lobileriyle ilişkilerine, ABD'lilerle olan gizli görüşmelerine ve ABD vatandaşlığı ile ilgili her türlü bilgilere ulaşacaksınız. Abdullah Gül'ün mahkemeleri ve mahkumiyet kararlarını okuyacak oldukça şaşıracaksınız. İngiliz istihbarat servislerinin yurt dışı görevlere gönderilecek ajanlarının önemli bir kısmının seçildiği Exeter Üniversitesi'ndeki eğitim günlerini ve ilişkilerini okuyacaksınız. Kemal'in askerleri, Doktor Necip Hablemitoğlu ve emekli binbaşı İhsan Güven'e. Ön söz. 70 yılın çok büyük yanlışları olmuştur. Çukurca'da da ne mutlu Türk'üm diye yazmışsınız. Hala Diyarbakır'ın ortasında bu tür sloganlar yazılıdır. Maalesef resmi ideoloji Türk milliyetçiliği şeklinde kendisini ırki taassup olarak tezahür ettirmiştir. Şeklinde konuşan Abdullah Gül bu konuşmayı sonradan öğrendiklerinden değil, Siirt'ten göç ettirilmelerinden daha önceleri içlerine ekilen kin tohumlarının yeşermeleri sonucunda yapmıştır. Dini bir dönem kullandık dediği kardeşinin açıklamalarından gördüğümüz gibi dini bir maske olarak kullanmışlardı. Daha sonra arkalarından hiç ayrılmadıkları İngiltere, İsrail ve ABD büyükelçileriyle ajanlarının yönlendirmeleri sonucunda Barzani ve Talabani ile dost, bizim insanlarımızla adeta düşman olmuşlardı. Abdullah Gül Batı medeniyetine yenildik derken 14 Mayıs 2000'de genel başkanlığa aday olduğu Fazilet Partisi Genel Kongresi'nde bastırdığı kitapçıkta Cumhuriyet dönemini "Bizim için ortada bir mağlubiyet var, bunu aynen kabul etmemiz gerekir. Konu medeniyetlerle ilgili. Karşılaşma adeta medeniyetlerin karşılaşması. Bir Batı medeniyeti var, bir de başından beri ileri sürdüğümüz tezler var. Bence bu hüzünlü bir yolculuk. Ortada açıkça bir mağlubiyet var," olarak aktarıyordu. 6 Şubat 2005, Kondi diye hitap ettiğini söylediği Rice'la yaptığı görüşme sonunda, "Amerika kesinlikle doğru yolda. Dünya barışı için son 50 senede dünyada en çok Amerikalılar kendi insanlarını kaybetmişlerdir," diyebiliyor, telaferde Amerikalıların katlettiği soydaşlarımızı görmezden geliyordu. 13 Mart 2006, Kızılcahamam vekillere verdiği briefingde ise, "Biz İran'ın nükleer programı ile ilgili olarak BOB kapsamında ABD ile birlikte hareket edeceğiz. Amacımız İslam ülkelerine özgürlük ve demokrasi getirmek," diyordu. ABD'nin bu proje ile 24 İslam ülkesinin sınırlarını değiştireceğini, zenginlik kaynaklarını ele geçirme hayali kurduğunu bile bile. 10 Mayıs 2000 tarihli Elazığ'da yayınlanan ve Erbakan'a yakınlığı ile bilinen El Aziz gazetesinden Vahit Şekerci, "Gül Amerikan vatandaşı olduğunu neden gizliyor?" başlığı altında Abdullah Gül'ün de Tayyip Erdoğan'ın da ABD vatandaşı olduğunu yazıyordu. 1997'nin başlarında önce Tayyip Erdoğan Amerikan rüyasını gerçekleştirdi ve ABD vatandaşlığına geçti. Erdoğan'ı daha sonra Abdullah Gül izledi ve böylece Gül için ABD serüveni başlamış oldu. Bu olayı hocalarına sorduğumda acı acı gülümsedi ve başını salladı. Zaten kitabı okuduğunuzda Abdullah Gül ve Tayyip Erdoğan'ın ABD vatandaşlığının daha da ötesine geçtiğini göreceksiniz. Kaldı ki bu ülke daha önce de resmen ABD vatandaşı olmuş başbakanlar görmekle birlikte, önemli olan ABD çıkarları konusunda gösterilen hassasiyet ve bugün itibariyle ABD vatandaşlığı iddiaları hakkında hiçbir dava açılmaması ve kamusal şahsiyetler hakkındaki bu savların kamuoyu ile paylaşılmasındaki kamu yararıdır. Abdullah Gül 19 Ocak 2007 tarihinde stratejik müttefikimiz olarak lanse edilen, aslında stratejik düşmanımız olan Amerika için övgüler düzüyordu. ABD ile ilişkilerimiz önemlidir. Dünyanın süper gücünün gündem maddeleri bizim de gündem maddelerimizdir. Aramızdaki işbirliğinin stratejik boyutta olmasının anlamı, bu meselelerde ulaşılması gereken hedeflere ilişkin görüşlerimizin örtüşmesidir. Musa'nın dikensiz gül bahçesindeki yeni tomurcuklarıyla buluşmak dileğiyle. Ergün Poyraz, 29 Nisan 2007, Ankara. Muhterem milletime tavsiyem odur ki, sinesinde yetiştirerek başının üstüne kadar çıkaracağı adamların kanındaki ve vicdanındaki cevheri asliyi çok iyi tahlil etmek dikkatinden bir an vazgeçmesin. Mustafa Kemal Atatürk. Abdullah Gül'ün seyir defteri. Gülük imamı Ahmet Hamdi Gül ile Adeviye Gül evliliğinin ardından çok geçmeden 29 Ekim 1950 tarihinde Kayseri'de bir erkek çocukları oluyordu. Çocukları 29 Ekim'de doğduğu için bir adını da Cumhur koydular. Ancak Cumhur ve yakın çevresi bu adı hiç beğenmeyince Abdullah isminde karar kıldılar. Cumhur adı 2 yaşındaki bir fotoğrafın arkasında kalmıştı. Aile bu olayı oğulları başbakan ve cumhurbaşkanı adayı olunca hatırladı, gazetelere servisler yapıldı. Hatırladıkları sadece bu kadar da değildi. Yıllarca Kayseri'de olduğunu söyleyen Gül ailesi aslında Kayseri'ye 1915 yılında Siirt'ten göçmüştü. Aile çevreye kendini Arap olarak tanıtmıştı. Oysa Araplıkla hiçbir ilgileri yoktu. Tayyip de Siirt'te olan eşinin Arap olduğunu ilan etmişti. Ancak nüfus kayıtlarından ulaştığım belgelerde Emine Erdoğan'ın Yahudi olduğunu belgelemiştim. Tayyip Erdoğan'ın danışmanı Akif Bekir'in yazdığı Erdoğan'ın Harfleri adlı kitaba göre Erdoğan Musa'nın soyundan geliyordu. Aynı kitapta Erdoğan'ın Erbakan'ın yanında yetişmesi adeta Firavun'un yanında yetişen Musa ile özdeşleştiriliyordu. Bu özdeştirmede öyle bir uyum vardı ki bir insanın Yahudi soyundan olduğu ancak bu denli mükemmel anlatılırdı. Kitapta sadece Musa'nın soyundan gelindiğini itiraf etmekle de kalınmıyordu. Musa nasıl Firavun'un koynunda yetişiyorsa Erdoğan'ın da aynı Musa gibi Erbakan'ın yanında yetiştiği vurgulanıyordu. Kitapta Abdullah Gül Musa'nın kardeşi Harun olarak şu sözlerle açıklanıyordu. Hayatından bir başka önemli ayrıntı da Hızır'la çıktığı yolculuk. Bu yolculukta büyük bir sabır sınavından geçer. Dayanamayıp itiraz ettiği olayların hikmetini her seferinde sonradan anlar ve yanıldığını, aslında şer gibi görünen olayların altında daha sonra büyük hayırlar çıktığını görür. Musa peygamberin en önemli özelliklerinden biri de şu, peygamberliğini kardeşi Harun'la paylaşır. Bunda kendi arzusu da önemli rol oynar. Çünkü kardeşi Harun'u daha yumuşak dilli bulmaktadır. Ama İsrail oğullarını Mısır'dan çıkardıktan, Kızıldeniz'in karşı yakasına geçirip özgürleştirdikten sonra kardeşi Harun'la arasını açan bir olay yaşanır. Kavmini çölde kardeşine emanet edip Sina Dağı'na çıkar ve 10 emirle geri döndüğünde onları altından bir buzağa tapar halde bulur. Aceleci davranıp kardeşini suçlar ve herkesin gözü önünde sakalını çekip onunla kavga eder. Halkının karşısında Harun peygamberi küçük düşürür. Kardeşinin suçsuz olduğunuysa ancak daha sonra anlar. Onlar peygamberliği, bunlar iktidarı paylaştı. Akif Bekir bu açıklamaları Tevrat'taki bilgilere ve Yahudi inancında yer alan bilgilere göre yapıyordu. Bekir açıklamalarına şöyle devam ediyordu. Ana hatlarıyla Musa peygamberin kıssası böyle nakledilir. Bir hurufi için Tayyip Erdoğan'ın yaşam öyküsüyle bu kıssa arasında paralellikler kurmaksa hiç de zor görünmüyor. İşte Tayyip Erdoğan'ın serüveni. Cumhuriyet tarihinin en önemli siyasi şahsiyetlerinden birinin Necmettin Erbakan'ın yanında yetişiyor. Onu liderliğe götüren süreç, kazara işlediği bir suç, iyi niyetle okuduğu bir şiirle başlıyor. Sürgüne değil ama cezaevine gidiyor, halkın umudu olarak geri geliyor. Siyasi yasağı önce büyük bir kötülük gibi gözüküyor, sonra Erdoğan için yeni bir başlangıca dönüşüyor. Kendi yolunu çiziyor, kaderin garip cilvesine bakın ki böylesine hurufiler ancak tevafuk diyebiliyor. Yasakları başladığı yerde Siirt'te bitiyor, yasaklandığı yerden başbakan olarak çıkıyor. En çok oligarşinin korkularından çekiyor, öcü gibi gösteriliyor, siyasi yaşamı boyunca bununla mücadele ediyor. Ve oligarşinin korkuları, bu anlamda kehanet, gerçek oluyor, Erdoğan iktidara geliyor. Ama onu son umut ve kurtarıcı olarak gören halkının oylarıyla. Ve Musa peygamberle Tayyip Erdoğan'ın yaşamındaki en inanılmaz paralellik tam da bu noktada ortaya çıkıyor. Tayyip Erdoğan iktidarını Abdullah Gül'le en az 30 yıllık bir geçmişe dayanan yol arkadaşıyla paylaşıyor. Hemen burada İbn Arabi'nin Musa peygamberle ilgili yorumuna değinmek gerekiyor. Çünkü içinde Tayyip Erdoğan'ın Abdullah Gül'le ilişkileri konusunda çok çarpıcı bir ipucu barındırıyor bu yorum. İbn Arabi önce Musa peygamberle kardeşi Harun'un arasını açan olayı ve İsrailoğullarının gözü önünde Musa peygamberin aceleci davranarak aslını araştırmadan suçladığı kardeşi Harun'u nasıl küçük düşürdüğünü hatırlatıyor. Sonra da sabırlı davransa Musa peygamberin İsrailoğullarının sapkınlığında kardeşi Harun'un suçsuz olduğunu göreceğini söylüyor. Bu yorumdan yola çıkan bir hurufi Tayyip Erdoğan'la Abdullah Gül'ün de aralarındaki iktidar paylaşımında benzer sorunlar yaşayabileceklerini söyleyip Erdoğan'a fitneciler karşısında sabır tavsiye edebilir. Tayyip Erdoğan 24 Nisan 2007 tarihinde tam da Ermenilerin sözde soykırım iddialarının yıl dönümünde AKP'nin Cumhurbaşkanı adayını "Kardeşim Abdullah Gül" sözleriyle açıklıyordu. Gül'ün uçağında soykırım yalanı propagandası. Abdullah Gül'ün ABD dönüşünde bindiği uçakta Ermeni iddialarını içeren CD'ler dağıtıldı. Lufthansa Hava Yolları'na ait uçakta koltukların arkasına konulan Time dergisinin arasında ilgili CD'lerin de yer alması yolcuların tepkisini çekti. 11 Şubat'ta yaşanan olay basına "Yolcular sinirlenerek durumu Gül'e aktardılar. Gül inceleyeceğini söyledi" şeklinde yansıdı. Time dergisinin dağıttığı CD'ler Abdullah Gül'ün önüne 2 Şubat'ta bir televizyon programında da çıkmıştı. Abdullah Gül kendisine konu hakkında soru yöneltilince derginin tutumunu Hrant Dink cinayetiyle bağdaştırarak cinayetini Türkiye'ye zarar verdiğini söylemekle yetindi. CHP Aydın Milletvekili Özlem Çerçioğlu 26 Şubat'ta TBMM başkanlığına sunduğu soru önergesinde Ermeni soykırımının yapıldığına ilişkin CD ve tanıttım kitapçığı dağıtılmasına izin verilmesi konusunda diplomatik girişiminiz oldu mu? Uçakta tepki vermeyerek seyahat boyunca size tepkilerini yansıtan Türk vatandaşlarına tepki vermemeleri için telkinde bulunmanızın sebebi nedir? Bu konuyla ilgili olarak Dışişleri Bakanlığı olarak ne yapmayı düşünüyorsunuz? Diye sordu. Abdullah Gül soru önergesini cevapsız bırakırken Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Levent Bilman, 1 Mart'ta yaptığı açıklamada dışişlerinin konuyla ilgili bir eylem planı olup olmadığına dair bilgi vermezken, vatandaşların Gül'e tepki gösterdiği iddialarının gerçeği yansıtmadığını söyledi. Abdullah Gül, Siirt kökenli olduğunu gizlemiş, aynı zamanda Devlet Bakanı Beşir Atalay'la akraba olduğunu da hiçbir zaman açıklamamıştı. Ondan hep en yakın arkadaşım diye söz etmişti. Beşir Atalay da Gül gibi Siirt göçmeni bir ailenin çocuğuydu. Onlar da kendilerini Tayyip'in eşi gibi Gül ailesi gibi Arap olarak lanse etmişlerdi. Abdullah Gül Siirt göçmeni olduğu yanında yıllarca içinde taşıdığı Yahudi ve Amerika aşkını dahi gizledi. Refah Partisi Genel Başkan Yardımcılığı sırasında partinin İsrail karşıtı söylemlerinin ve tavırlarının yumuşatılması sonucunda ABD'de itibarların artacağı şeklindeki söylem karşısında adeta küplere biniyor, şöyle konuşuyordu. Diğer parti liderlerinin yaptığı gibi Amerika'da kapalı kapılar ardında konuşmalar yapmadık, yapmayız da. Gül şöyle devam ediyordu. Uzlaşacağız diye değerlerimizden vazgeçecek değiliz. Bu sözleri söyleyen Gül, ABD'lilerle belki binlerce kez kapalı kapılar ardında bir araya geldi. 21 Ağustos 2001 tarihinde Milliyet Gazetesi'nden Derya Sazak'la yaptığı söyleşide ise, "Dini ağırlıklı siyaset yapmanın dindar insanlara ve Türkiye'ye faydası olmadığını gördük. Doğrusu bir iktisatçı olarak adil düzeni işleyebilir bir model olarak görmedim," diyordu. Abdullah Gül ilk öğrenimini Kayseri Gazi Paşa İlkokulu'nda tamamladı. Ortaokulu Nazmi Toker Ortaokulu'nda okudu. 1967-1968 eğitim döneminde Kayseri Lisesi'nden mezun oldu. Kayseri Lisesi'nden pek çok ünlü iş adamı, sanatçı, bilim adamı, edebiyatçı ve siyaset adamı çıkıyordu. Bunlar arasında merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal ve kardeşi Korkut Özal'ın yanı sıra Profesör Turhan Feyzioğlu, Osman Bölükbaşı, Saadettin Bilgiç, Halil Özsoy, M. Bahattin Yücel, Mehmet Yazar, Tarhan Erdem, Eşber Yağmur Dereli, Yekta Güngör Özden, Profesör Adem Baştürk, Profesör Fuat Yavuz, Profesör Mehmet Emin Tuna, Profesör Feyzi Feyzioğlu, Profesör Ahmet Canbaş, Profesör Hanifi Özcan, Doktor Ziya Özel gibi isimler yer alıyordu. Edebiyat ve müzik dünyasından Cevdet Kudret, Behçet Kemal Çağlar ve Emel Sayın da Kayseri Lisesi'nin sıralarından yetişen isimler arasında bulunuyorlardı. Kayseri Lisesi 13 Eylül 1893 tarihinde bugünkü Kurşunlu Camii civarında Seyfullah Efendi konağında Derece-i Ula Mektebi Mülkiye İdadisi adıyla 3'ü rüştiye 2'si idadi olmak üzere 5 sınıflı olarak öğretime başladı. Afyon Lisesi gibi Kayseri Lisesi de Sultan Abdülhamit'in eseri. Devlet yönetimine bürokrat yetiştirmek için kurulan Türk ve Müslüman okulları arasında yer alan Kayseri Lisesi'nin ilk mezunları 5 kişiydi. Bu okullardan Kayseri Lisesi mezunları arasında yer alan Turgut Özal'ın ülkeyi düşürdüğü durum malum. Şimdi adeta onun devamı niteliğinde olan Abdullah Gül, bu okuldan mezun olan biri olarak Cumhurbaşkanlığı makamına talip. Afyon Lisesi mezunu Demirel ise ülkenin bu denli geri kalmasında en etkin rol oynayan isimlerden. O da Cumhurbaşkanı oldu. Afyon Lisesi çıkışlı bir başka Cumhurbaşkanı ise Ahmet Necdet Sezer'di. Kayseri Lisesi'nin bugünkü binası 1903'te tamamlandı. 1915-1916 öğretim yılında sultani oldu. Sakarya Savaşı sırasında Ankara'nın boşaltılması söz konusu olunca binanın Büyük Millet Meclisi'ne bırakılması için hazırlıklar yapıldı. Milli Eğitim Nezaretinin evrakları bu binaya taşındı. Aynı yıl Ankara Sultanisi ile birleştirilerek 3 dönemli 12 yıl süreli yatılı sultani durumuna getirildi. 1923 yılında Ziya Gökalp'in kanun teklifiyle Sultani adı liseye çevrildi. Kayseri Lisesi kuruluşundan bugüne kadar 25 bin civarında mezun verdi. 14 Ekim 1924'te Cumhurbaşkanı Atatürk ve eşi Latife Hanım Kayseri'yi ziyaret ettiklerinde uğradıkları mekanlar arasında Kayseri Lisesi de vardı. Atatürk saat 16'da geldiği liseyi 20'de terk etti. Derslere girdi, kendisi için hazırlanan müsamereleri izledi. Atatürk gayet memnun olarak ayrıldığı Kayseri Lisesi'nin hatıra defterine, Kayseri Lisesi'nin müdürü ile, muallimleri ile, bütün talebesi ile Cumhuriyet'in ateşli, feyizli bir ocağı bulduk şeklinde güzel bir yazı yazdı. Atatürk'ün bu düşüncelerine inat olarak Kayseri Lisesi'nden Atatürk düşmanı bazı isimlerin yetiştirilmesine başlandı. Laik demokratik cumhuriyetin temellerine dinamit koymak için birbiriyle yarışan bazı isimler de buradan mezun oldu. Kayseri Tayyare Fabrikası'ndan emekli olan baba Ahmet Hamdi Bey, oğlu Macit Gül ile birlikte torna atölyesinde çalıştı. Abi Macit Gül aldığı ihaleler sonucu Kayseri'de fabrika sahibi oldu. Gül, MTTB ve Necip Fazıl. Abdullah Gül Kayseri Lisesi'ni bitirdikten sonra İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'ne kayıt oldu. Gül içinden çıktığı ailenin etkisiyle kendine uygun bir çevreyle ilişki kurdu. Abdullah Gül de pek çok 68'li gibi Milli Türk Talebe Birliği adlı bir kuruluşa üye oluyordu. Gül'ü daha sonraki yıllarda Tayyip ve diğerleri izliyordu. Necip Fazıl'ın Büyük Doğu Fikir Kulübü'nde fikri ve sosyal aktivitelerine katılan Gül, İstanbul'da da çalışmalarına son hızla devam ediyor. Milli Türk Talebe Birliği'nin yöneticiler arasında yer alıyordu. Gül Ömer Öztürk'ün genel başkanlığı döneminde MTTB Merkez İcra Konseyi üyesi oluyordu. Kayseri'den çok yakın arkadaşı Koca Sinan Belediye Başkanı Bekir Yıldız, Profesör Mehmet Tekelioğlu, AKP Milletvekili İrfan Gündüz de MTTB'de hep birlikte çalışıyorlardı. Kayseri Lisesi'nde birlikte okuyan iki arkadaş İstanbul'da beraberdir. Tekelioğlu İT Uçak Mühendisliği bölümünde okuyordu. Tekelioğlu daha sonra Abdullah Gül'ün kız kardeşiyle evleniyordu. Abdullah Gül dünya görüşünün oluşmasında Necip Fazıl ve Büyük Doğu'nun katkılarını kendine övdürdüğü kitapta şöyle anlatıyordu. Benim dünya görüşümün oluşması liseli yıllarımda başlar. O yıllarda Kayseri'de Büyük Doğu Fikir Kulübü vardı. Oraya gidip gelmeye başlamış, kitap okumaya o zamanlar alışmış, seminer ve panellerle o zaman tanışmıştık. 1966-1967 yıllarıydı. O yıllarda Adalet Partisi'nin CHP'ye karşı yaptığı toplantılar ve mitingler Kayseri'de büyük heyecanlar oluştururdu. Demokrat Partili bir aileden geliyorduk. Ailemiz Kayseri'nin muhafazakar ailelerindendi. Siyah tarafından halifeliğini Suudi kralının yapacağı bir İslam enternasyonalizmi, yani Amerikano İslam daha moda deyişle Light İslam kurma amacıyla faaliyete geçirilen rabıta örgütü, İstanbul'da kendine bağlı kuruluşları yine kendi yayını olan A World Guide to Organizations of Islamic Activities adlı kitabında açıklıyordu. Rabıtaya bağlı kuruluşların başına Milli Türk Talebe Birliği gelirken, onu Doğu Türkistan Göçmenler Derneği ve The Institute of Islamic Studies, University of Istanbul izliyordu. Necip Fazıl Kısaküre'yi yakından tanıyan herkesin birleştiği ortak konu, onun hızlı bir Atatürk düşmanı olmasıydı. Şeriatçılığı ve ABD'ye yakınlığı diğer özelliklerindendi. Necip Fazıl 5816 sayılı Atatürk'ü koruma yasası uyarınca İstanbul Toplu Basın Mahkemelerince 8 Temmuz 1981 tarihli ve 1977-137 sayılı kararı ile Atatürk'e hakaretten mahkum edilmiş, bu mahkumiyet kararı Yargıtay 9. Ceza Dairesi'nin 17 Şubat 1982 tarih ve 1982-13 esas ve 1982-786 sayılı kararı ile onanmıştı. Necip Fazıl İslami Büyük Doğu Akıncıları İBDA'nın fikir babası ve kurucularındandı. 80'li yıllarda şeriat için silahlı mücadele söylemiyle yola çıkan İBDA'cıyeliler PKK'lılar için gerilla derken her şehit olan asker ve polisimizin ardından baklava ziyafetleri verdiklerini yayınlarında övünçle anlatıyorlardı. Bu yayınlara bayram tebriki gönderen isimlerin arasında Tayyip Erdoğan da yer alıyordu. Üniversitelerde ideolojik ve politik kutuplaşmaların hızlandığı yıllardı. Üniversite işgalleri, boykotlar ve kavgalar üniversiteden başlayarak sokaklara taşıyordu. MTTB'nin etkin isimler arasında yer alan Gül ve arkadaşları, ülkücüler ile solcuların arasındaki kavgalardan azami ölçüde yararlanıyor ve olayları bıyık altından gülerek seyrediyorlardı. Abdullah Gül o günlerde başta Necip Fazıl olmak üzere Nurettin Topçu, Sezai Karakoç okuyor, listesine Cemil Meriç, Fethi Gemuhluoğlu, Erol Güngör ve İdris Küçük Ömer'i ekliyordu. Gül MTTB'ye girmesinin ardından Profesör Doktor Necmettin Erbakan'ın oluşturduğu Milli Görüş Hareketi'ne sempati duydu, destekledi. Babası Ahmet Hamdi Bey de Erbakan'ın ilk yol arkadaşları arasında yer alıyordu. Hamdi Gül 1973 seçimlerinde Milli Selamet Partisi'nden milletvekili adayı oldu. Ahmet Hamdi Bey seçilemedi. MSP 1973 seçimlerinden 48 milletvekiliyle 3. parti olarak çıktı. Ahmet Hamdi Bey'in rüyasını oğlu Abdullah Gül 1991 seçimlerinde ilk sıradan milletvekili olarak gerçekleştirdi. Gül ve ailesine övgüler düzülen yazılarda ailenin Necip Fazıl hayranlığı ve diğer özellikleri şöyle işleniyordu. Ateşli bir dindar olan Ahmet Hamdi Gül'ün evine Necip Fazıl'ın yazdığı dergiler, gazeteler giriyor. Fikri ve siyasi gelişmeleri takip eden baba Hamdi Bey, oğlu Abdullah'ın da dini ve milli terbiyesine titizlik gösteriyordu. Oğluna Kur'an okumayı o öğretti. Abdullah Gül daha ortaokuldayken Necip Fazıl'la tanışıyor. Kayseri Necip Fazıl'a en fazla sevgi duyulan bir kent.